Herkese merhabalar. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House işbirliğiyle çıkardığımız Özgürlük Gündemi Podcast'inin 45. sayısına hoş geldiniz. Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde her zaman olduğu gibi önemli gelişmeler peşi sıra devam ediyor. Dış gelişmelerin başında ülkenin Avrupa kurumlarıyla, daha doğrusu Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin kötüye giden ilişkilerinden bahsedeceğiz. Ardından Atatürk'e hakaret konusuna değineceğiz ve orta vadeli program ve kitle imha silahları başlığıyla devam edeceğiz. Yakınlarda Avrupa Birliği'nin demokratik temsil organı olan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Türkiye hakkında bir rapor hazırlanan bir raporu kabul etti. Ve tahmin edildiği gibi rapor Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarından gitgide uzaklaştığını söylüyor. Şimdi Çağın Ali Rıza Çoban'ın ilgili bölümünü bize biraz daha detaylandırarak raporun nelerden bahsettiğini açıklayacak. Sendeyiz Çağın.
Evet, teşekkür ederim Derya. Senin dediğin gibi aslında Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği Türkiye raporunda özellikle belli bir süredir Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde olan, Avrupa Birliği'ne aslında adaylık statüsüne kadar çıktığı tartışılabilecek Türkiye'nin bu durumunu tekrar değerlendirmek için parlamento toplanıyor. Avrupa Birliği'nin yasama organı, aynı zamanda tüm demokratik karar alım süreçlerinde işletildiği mekanizma. Aslında bu raporun bizi ilgilendiren kısmı raporda Türkiye'ye dair ortaya konulan tespitler. Bunların gayri ekseriyeti özellikle Türkiye'nin dış politikadaki pozisyonlarıyla alakalı. İşte biliyoruz ki Türkiye yaklaşık 5-6 senedir belki diyebileceğimiz şekilde ne Avrupa Birliği'nin ne Amerika'nın tam olarak aslında hoşuna giden, tırnak içerisinde diyelim, bir dış politika seyrediyor. Bunu yeri zaman Rusya ile belki masaya oturarak, yeri zaman bölgedeki diğer aktörlerle masaya oturarak zaten dünya kamuoyunu hissettirmişti. Bu durumdan da aslında Avrupa Birliği'nin ne derecede rahatsız olduğu diyelim, biraz da bu raporla gündeme gelmiş durumda. Aslında diğer ilginç bir mesele Kopenhag kriterlerine ilişkin rapordaki tespitler. Kopenhag kriterleri, biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin özellikle demokrasi ve hukuk devleti kriterlerinin bir noktada üye devletler arasında mutabık kalındığı bir sözleşme. Türkiye'nin özellikle son yıllarda demokrasi karnesi, hukuk karnesi, hukuk devleti karnesi, Kopenhag kriterlerine ilişkin pek çok soruyu sadece uluslararası arenada değil, Türkiye iç politikasında da çokça gündeme getirmişti. Buna dair tespitlerde de bulunuyor aynı zamanda rapor. Ayrıca aslında her ne kadar Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasa da Avrupa Konseyi'ne ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de nin verdiği kararlara dair de bir takım tespitler var. Özellikle Kavala ve Demirtaş kararlarına ilişkin Türkiye'nin sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit eden bazı noktaları işaret ediyor rapor. Daha belki ileri gidecek olursak, yargı bağımsızlığına ilişkin, yargının tırnak içerisinde belki araçsallaştırılmasına yönelik bir takım tespitleri de yaparak aslında Türkiye'ye dair çok da olumlu olduğunu ifade edemeyeceğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki en nihayetinde de özellikle Türkiye iç politikası bakımından Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın ciddi bir itirazı oluyor söz konusu rapora. En nihayetinde tabii bunlar bürokratik dokümanlar. Bunlar yani gerçek siyasetin %100 içinde olan meseleler değil. Ama gerçek siyasetin içinde olan meselelerin raporda tartışıldığını eğer biz söyleyebiliyorsak, buradan çıkarmamız gereken sonuç, Avrupa Birliği'nin belki bir raporu kabul etmesinin öneminden ziyade aslında raporda asıl tartışılan muhteviyata ilişkin meselelerin Türkiye'nin demokratik ve hukuki aslında atmosferi için ne derece önemli olduğu olmalıdır.
Evet, tam da beklediğimiz gibi pek de iç açıcı değil gelişmeler. Şimdi biraz da iç meselelerimize dönelim. Onlar da tabii ki çoğu zaman olduğu gibi çok içimizi açmayacak. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde lise öğrencisi olan 17 yaşındaki AES'ye bildiğiniz gibi bir tutuklanma talebi çıktı. Atatürk'ün fotoğrafına hakaret içeren ve sosyal medyada büyük bir tepki toplayan bir video ile kamusal gündeme girmişti. Ve bu videonun gündeme girmesinin ardından İstanbul polisi harekete geçti ve Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildi AES 17 yaşındaki genç. Ve burada verdiği ifadenin ardından halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama ve Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlarından tutuklanma talebiyle Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ömer Faruk Şen bu bölümde bu meseleyi hem ifade özgürlüğü bağlamında değerlendiriyor hem de psikolojik anlamda 17 yaşında bir gence bu tutuklanma talebinin nasıl etki edebileceğini değerlendirmiş. Şimdi 17 yaşında bir genç ve aslında hukuken de bir çocuk sayılıyor ve bu yaş bilindiği gibi bireyin artık duygusal, bilişsel ve sosyal gelişiminin hızla devam ettiği, kimlik arayışının yoğunlaştığı, düşüncelerin ve duyguların sık sık değişkenlik gösterdiği bir evre. Onun için de tutuklanmasının isabetsiz olduğunu ve bu davranışından dolayı zaten milyonlarca kişinin tepkisini hali hazırda çekmişken bir de üzerine bu tutuklanma meselesinin psikolojik ve sosyal gelişimi çok olumsuz bir yönde etkileyeceğinin altını çizmiş. Ve tabii ki böyle bir karar aynı zamanda onun gelecekteki eğitim hayatı ve kariyer planları üzerinde şüphesiz ki çok olumsuz etkileri olabilecek bir karar. Her ne kadar TCK'da hakaret suç kategorisinde değerlendiriyor olsa da bunun aynı zamanda ifade özgürlüğü boyutunun da ele alınması gerektiğini ve bireylerin ve toplumun genel olarak daha özgür, daha adil, daha anlayışlı bir yapıya kavuşması için bunun çok elzem, hayati bir yerde durduğunun altını çiziyor Ömer Faruk Şen. Hakaretin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi derken biz elbette bunu olumlayalım ya da hoşgörüyle karşılayalım mı kastetmiyoruz burada. İnsanlar beğenmedikleri ifadeleri kendi ifade özgürlüklerini kullanarak eleştirebilirler ve tepki gösterebilirler. Fakat bir ifadeden dolayı bir kişinin tutuklanması yani özgürlüğünden alıkonulması şüphesiz ki orantısız bir muamele olarak karşımıza çıkıyor. Öyle, özellikle de bu senaryoda. Sonuç olarak AYS isimli gencin yaptığı hakaret toplumdaki birçok kişi için kabul edilemez olabilir. Fakat tutuklanma kararına reşit olmayan birinin hayatı üzerinde geri döndürülemez olumsuz etkileri olabileceği açıkken böyle bir kararın alınmasının ifade özgürlüğüne ciddi anlamda zarar verdiğini de burada belirtmeden geçmek olmaz diyoruz ve dilersen ekonomi bölümüyle devam edelim.
Tabii ki. Enes Hoca burada aslında birbirinden bağımsız iki farklı konuyu ele alıyor gibi gözüküyor. Burada bilerek aslında bir kinaye yapıyor ama en nihayetinde bunlar birbirine çok yakın sayan bazı iki meseleler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun üzerine aslında biraz konuşmak istiyorum ben de Enes Hoca'nın makalesi kapsamında, bülten yazısı kapsamında. Geçtiğimiz bültende bir orta vadeli programdan bahsetmiştik. Hatta Enes Hoca bu orta vadeli programın neredeyse 2024 senesini kapsayacak üçüncü program olduğunu, işte bir tanesinin plan gibi, bir tanesinin program gibi böyle farklı isimlerle belki bir arada sunularak hani aslında her ne kadar yapısal bir reform ortaya koymaya çalıştığını ifade etse de çok da yapısal bazı değişik öngörmeden, Türkiye'nin belki yapısal sorunlarına, sistemsel sorunlarına değinmeden yalnızca işte bir takım planlar, bir takım takvimler belirtmek suretiyle ortaya çıkan bir tırnak içerisinde yine program olduğunu ifade ediyordu. Bu durum aslında Türkiye ekonomi yönetiminin, hatta genel anlamda Türkiye idaresinin bazı konuları bir şekilde farklı bir dille ifade edebildiğinin bir noktada bize bir göstergesi. Buna mesela Enes Hoca'nın verdiği örnek, 2020 yılında Türkiye'nin bir noktada düzenlemeye koyduğu bu OECD'nin Mali Eylem Görev Gücü, FATF denilen aslında sözleşmesinin bir noktada Türkiye'ye yansımasıydı. Şimdi Türkiye bu FATF'ye girerken amaç burada şey, yani ülkelerin hani daha az yolsuzluğun olacağı, işte veya olan oluyorsa yolsuzluk gibi, kara para gibi sorunlar, problemler, suçlar en nihayetinde bunlara karşı daha iyi bir eylem alınabileceği, bunlara karşı daha etkili bir şekilde mücadele edilebileceğini önemseyen, bunu ön plana koyan bir sözleşme, bir charter. Bu charter Türkiye'ye biraz dünyadaki ülkelerden farklı bir parametreyle geliyor. Burada da Türkiye aslında her ne kadar FATF'yi uygulayarak bu gri liste adı verilen, yani yolsuzluğa ilişkin mücadelenin biraz daha gri bir bölgede kaldığı, biraz daha aslında aşağı bir seviyede kaldığı ülkelerin arasından kurtulmak istiyor. Ama Türkiye en nihayetinde bu FATF'yi ne kadar uygulasa da, bunu iç hukuka bir şekilde entegre etse de, özellikle kitle imla silahlarının finansmanı bakımından uluslararası standartlarda mücadele etmediği bir düzenleme gündeme geliyor. Türkiye'nin aldığı FATF, Türkiye'nin daha doğrusu onadığı FATF modelinde. Böyle olunca da Türkiye aslında gri listeden çıkamamış oluyor. Şimdi bu iki mesele arasındaki benzerlik de tam burada. Yani konuları böyle olabilecek en geniş çerçeveden baktığımızda veya kağıt üzerinden baktığımızda isabetli gözükse bile, önemli olan şey bazen muhteviyat oluyor, bazen uygulama oluyor. İşte nasıl mesela atıyorum 3 tane orta vadeli program açıklayarak pek farklı bir şey söylemeden, işte 2024 senesini kapsayan belki 3. ekonomik planda da aynı şeyleri söylüyorsak eğer, bu tip FATF gibi uluslararası charterlarda da önemli olan şey standartları korumak. Önemli olan şey aslında hukuku, demokrasiyi bir noktada öne çıkartabilmek. Tüm bunlar olmadığı zaman aslında atılan imzaların, belki verilen kararların çok da bir önemi olmadığını ifade ediyor Enes Hoca.
Teşekkürler Çağın. Özgürlük Gündemi Podcast'inin 45. sayısının sonuna geldik. 46. sayıda görüşmek dileğiyle diyorum herkese ve bültenin tamamını okumak isterseniz eğer web sitemize gidebilirsiniz ya da bültenden paylaştığımız içerikleri görmek isterseniz Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Herkese keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.